Ayrım 27.
Sayfa 277. Hoş geldin ve hoş gördük, dedi cüce ona doğru gülerek. Sonra da basbaya yerinden kalkıp eğilerek selam verdi. Gloin emrinizde, dedi ve daha da çok eğildi. Frodo Baggins sizin ve ailenizin emrinde, dedi Frodo, görgü kuralları uyarınca. Ve minderlerini dört bir yana saçarak şaşkınlıkla ayağa kalktı. Siz o Gloin, Thorin Meşe Kalkanı'nın 12 arkadaşından biri olan Gloin misiniz, yoksa yanılıyor muyum? Tamamen haklısınız, diye cevap verdi cüce minderleri toplayıp Frodo'nun tekrar yerine oturmasına nezaketle yardım ederken. Ben kim olduğunuzu sormayacağım. Çünkü arkadaşımız Şanlı Bilbo'nun akrabası ve kanuni varisi olduğunuzu öğrendim zaten. İzin verirseniz iyileşmiş olmanızdan dolayı sizi kutlamak isterim. Çok teşekkür ederim, dedi Frodo. Çok tuhaf maceralar yaşamışsınız duyduğum kadarıyla, dedi Gloin. Dört Hobbit'in bu kadar uzun bir yolculuğa çıkmasına sebep ne olabilir merak ettim açıkçası. Bilbo bizle geldiğinden beri böyle bir şey görülmemişti. Ama Elrond ve Gandalf bu konuda konuşmaya istekli görünmediklerine göre pek de fazla soru sormamalıyım belki. Sanırım bu konuda konuşmasak daha iyi, en azından şimdilik, dedi Frodo kibarca. Elrond'un evinde bile yüzük meselesinin ulu orta konuşulmayacağını tahmin edebiliyordu. Her halükarda bir süre için dertlerini unutmak istiyordu. Fakat bu kadar önemli bir cüce yalnız dağdan bunca uzaklara neden gelmiş olabilir? Ben de meraklandım doğrusu, diye ekledi. Gloin ona baktı. Eğer duymadıysanız bu konuda da henüz konuşmasak iyi ederiz sanırım. Az bir zaman sonra Efendi Elrond hepimizi toplayacaktır kanaatimce. O zaman çok şeyler dinleyeceğiz. Fakat konuşabileceğimiz başka nice mevzu var. Yemeğin geri kalan kısmında birbirleriyle sohbet ettiler. Fakat Frodo konuşmaktan çok dinlemeyi yeğledi. Çünkü yüzük sayılmazsa Shire'a dair haberler küçük, uzak ve önemsiz görünmüştü gözüne. Oysa Gloin'in yaban ellerin kuzey bölgelerinde yaşanan olaylar hakkında anlatacak çok şey vardı. Frodo artık koca olanın oğlu yaşlı Grimbeor'un bir sürü güçlü kuvvetli insana beylik ettiğini ve onların dağlar ile kuyut ormanın arasındaki ülkesine ne bir ork ne de bir kurtun girmeye cesaret bile edemediğini öğrendi. Gerçekten de, diyordu Gloin, koca olan giller olmasa vadi ile ayrık vadi arasındaki yollar çoktan geçilmez olmuştu. Yiğit adamlar doğrusu. Yüksek geçit ile koca kaya sığlığına da açık tutuyorlar. Fakat geçiş ücretleri çok yüksek, diye ekledi başını sallayarak. Ve yaşlı koca olan gibi onların da cücelere pek yakınlık duyduğu söylenemez. Yine de güvenilirler. Bu da bu zamanda az şey değil. Vadili insanlar kadar bize dost olan insan bulunmaz fakat. Çok iyi bir halk şu Ozangiller. Okçu Ozan'ın torunu, Ozanoğlu Bayinoğlu Meşel yönetiyor onları. Güçlü bir kral. Ülkesi de artık Eskarot'un iyice güneyine ve doğusuna kadar uzanıyor. Peki ya sizin halkınız, diye sordu Frodo. Anlatacak çok şey var. Hem iyi hem kötü, dedi Gloin. Yine de iyi şeyler daha fazla. Zamanın gölgesi bize de vuruyor. Ama şu ana kadar şansımız yaver gitti. Eğer gerçekten bizimle ilgili bir şeyler dinlemek istiyorsan seve seve anlatabilirim. Fakat sıkıldığında sustur beni. Kendi işlerinden söz ederken cücelerin dilleri durmak nedir bilmez derler. Bu sözle birlikte Gloin cüce krallığının hal ve gidişini uzun uzun anlatmaya başladı. Böylesine kibar bir dinleyici bulduğu için çok mutluydu. Çünkü Frodo ne bir bıkkınlık emaresi gösteriyor ne de konuyu değiştirmek için bir girişimde bulunuyordu. Fakat doğrusu şimdiye dek hiç duymadığı şahıs ve yerlerin tuhaf isimleri arasında kısa sürede aklı bir hayli karışmıştı. Yine de Dain'in hala dağın altında krallığını sürdürmesi 250. yaşını geçtiği için artık yaşlanmış, saygıdeğer ve inanılmaz derecede zengin olması ilgisini çekti. Beş ordular muharebesinden sağ salim kurtulan 10 arkadaşının yenisi hala yanındaydı. Dvalin, Gloin, Dori, Nori, Bifur, Bofur ve Bombur. Bombur artık o kadar şişmanlamıştı ki kendi kendine kanepeden kalkıp da sofraya oturamıyordu. Ancak 6 genç cüce yerinden kaldırabiliyordu onu. "Ya Balin, Ori ve Oin nasıllar?" diye sordu Frodo. Gloin'in yüzü şöyle bir gölgelendi. "Bilmiyoruz," diye cevap verdi. Ayrık vadililere danışmak için gelişim de daha ziyade Balin içindir. Ama gel bu gece daha neşeli şeylerden konuşalım. Böylece Gloin Frodo'ya halkının eserlerini, vadideki ve dağın altındaki muazzam çalışmalarını anlatmaya koyuldu. Çok iyi işler başardık, diyordu. Fakat metal işlemede atalarımızla aşık atamayız. O eski sırların çoğu kayboldu. Güzel zırhlar, keskin kılıçlar yapıyoruz. Ama ejderha gelmeden önce yapılan zırhlar ve bıçaklara denk şeyler yapamıyoruz artık. Sadece madencilik ve inşaat konusunda eski günleri geride bıraktık. Vadinin su yollarını, çeşmelerini, havuzlarını görmelisin Frodo. Taş döşeli rengarenk yolsun. Hele o yer altındaki kemerleri ağaç biçiminde oyulmuş salonları ve gepgenç caddeleri, dağın yamaçlarındaki terasları ve kuleleri. O zaman aylaklık etmediğimizi anlardın. Eğer mümkün olursa gelip göreceğim hepsini dedi Frodo. Bu Smaug'un viranesindeki bunca değişikliği görse ne şaşırırdı kim bilir. Glóin Frodo'ya bakarak gülümsedi. Bilbo'yu çok seviyordun öyle değil mi diye sordu. Evet diye cevap verdi Frodo. Onu görmek için dünyadaki bütün kuleleri ve sarayları görmekten vazgeçebilirdim. Sonunda şölen bitti. Elrond ile Arwen ayağa kalkıp salonun ucuna ilerlediler. Orada bulunanlar da uygun bir sırayla onları izledi. Kapılar ardına kadar açıldı. Geniş bir koridordan ve başka kapılardan geçerek başka bir salona vardılar. Bu salonda masalar yoktu. Fakat iki yanında oymalı sütunlar yükselen muazzam bir şöminede parlak bir ateş yanıyordu. Frodo Gandalf'la yan yana yürümekte olduğunu fark etti. Burası ateş salonu dedi büyücü. Uyuyakalmazsan burada bir sürü şarkı ve öykü dinleyeceksin. Fakat bayram günleri dışında genellikle boş ve sessizdir burası. Sadece düşünmek isteyenler, huzur arayanlar gelir. Yıl boyunca ateş hep yanar burada. Ateşten başka da pek bir ışık yoktur. Elrond içeri girip kendisi için hazırlanmış yere doğru ilerlerken elf çalgıcılar tatlı bir melodiye başladılar. Yavaş yavaş salon doldu. Bir araya toplanmış tüm bu çehreleri zevkle izlemekteydi Frodo. Ateşin altın ışığı üzerlerinde oynaşıyor, saçlarında parıl parıl yansıyordu. Aniden şöminenin öbür ucunun yakınlarında bir tabureye oturmuş, sırtını da bir sütuna dayamış küçük kara bir şekil çarptı gözüne. Hemen yanında yerde bir kupayla biraz ekmek duruyordu. Acaba hasta mı? Tabii eğer ayrık vadide hasta olunabilirse. Bu yüzden mi şölene gelemedi diye düşündü Frodo. Sanki uyur gibiydi. Çenesi göğsüne düşmüş, kara pelerininin bir ucuyla yüzünü örtmüştü. Elrond gidip sessiz şeklin yanında durdu. ''Uyanın bakalım küçük efendi'' dedi gülümseyerek. Sonra Frodo'ya döndü. Eliyle yanına çağırdı. ''Nihayet dilediğiniz an geldi Frodo'' dedi. ''Bakın burada uzun zamandır hasretini çektiğiniz bir dost var.'' Kara şekil başını kaldırıp yüzünü açtı. ''Bilbo'' diye haykırdı Frodo aniden tanıyarak ve ona doğru atıldı. ''Vay Frodo oğlum'' dedi Bilbo. ''Demek ki sonunda buraya varabildin. Geleceğini umuyordum.'' Oh oh, bütün bu şölenler senin şerefineymiş duyduğuma göre. Umarım eğlenmişsindir. Sen niye yoktun diye haykırdı Frodo. Niye seni daha önce görmeme izin vermediler? Çünkü sen uyuyordun. Ben seni bol bol gördüm. Her gün Sam'le birlikte senin yanında oturdum. Ama şölen dersen artık bu tür şeylere pek gönlüm yok. Hem yapacak başka bir işim vardı. Ne yapıyordun? Ne olacak oturmuş düşünüyordum. Bugünlerde pek çok düşünüyorum ve genellikle bu iş için en uygun yer de burasıdır. Uyanayımmış dedi Elrond'a bir göz atarak. Gözünde muzip bir ışıltı vardı ve Frodo'nun gördüğü kadarıyla hiç de uykuluya benzemiyordu. Uyan. Uyumuyordum efendi Elrond. Eğer merak ediyorsanız söyleyeyim. Şöleninizi çok erken bitirip beni rahatsız ettiniz. Tam da bir şarkı yazmaktaydım. Bir iki mısrada takıldım. Onları düşünüyordum. Ama artık işin içinden çıkamam herhalde. Şimdi öyle bir şarkı vaveylası başlar ki aklımdaki fikirler de uçup gider. En iyisi arkadaşım Duna'dan bana yardım etsin. Nerede o? Elrond güldü. Bulunur şimdi dedi. Sonra bir köşeye çekilip işinizi tamamlarsınız. Bizler de eğlence bitmeden dinleyip fikrimizi söyleriz. Bilbo'nun arkadaşının nerede olduğunu ve neden şölene katılmadığını kimse bilmiyordu. Ama bulunması için hemen ulaklar gönderildi. Bu arada Frodo ile Bilbo yan yana oturdular. Sam de hemen gelip yanlarına yerleşti. Etraflarındaki salonu dolduran müzik ve eğlenceyi unutup alçak sesle sohbete koyuldular. Bilbo'nun anlatacak pek bir şeyi yoktu. Hobbit köyden ayrıldıktan sonra yol boyunca veya yolun her iki tarafındaki topraklarda hedefsizce dolanmıştı. Her nasılsa adımları onu hep ayrık vadiye doğru yöneltmişti. Pek bir maceraya bulaşmadan geldim buraya dedi ve biraz dinlendikten sonra cücelerle vadiye gittim. Son yolculuğumdu bu. Bir daha yolculuğa çıkmayacağım. İhtiyar Balin orada değildi. Sonra buraya geri geldim ve hep burada kaldım. Onu bunu yaptım. Biraz kitabımı yazdım ve tabii ki arada da şarkı yazıyorum. Bazen söylerler şarkılarımı. Sadece beni memnun etmek için sanırım. Çünkü tabii aslında şarkılarım Ayrık Vadi'ye yakışacak kadar iyi değil. Bir de dinliyorum ve düşünüyorum. Zaman burada geçmiyor adeta. Öylece var oluyor. Uzun lafın kısası şayanı hayret bir yer. Dağların ötesinden hatta güneyden bütün haberleri alıyorum da şair hakkında pek bir şey duyamıyorum. Yüzük meselesini duydum elbette. Gandalf sık sık geldi gitti. Bana pek öyle bir şey anlattığını sanma. Bu son yıllarda iyice ağzı sıkılaştı zaten. Çoğunu Dunadan'dan işittim. Benim şu yüzüğün işleri bu kadar karıştıracağı kimin aklına gelirdi? Keşke Gandalf bütün bunları daha önce keşfetmiş olsaydı. İş hiç uzamadan çoktan buraya getirmiş olurdum ben o nesneyi. Kaç kere Hobbit köye gidip alayım diye geçti aklımdan. Ama yaşlanmaya başladım. Onlar da izin vermediler. Gandalf ile Elrond yani. Düşmanın yerde gökte beni aradığını ve titrek titrek yabanda gezerken bulursa kıyma yapacağını düşünüyor gibiydiler. Gandalf bir de yüzük artık başkasına geçti Bilbo. Gene ona bulaşmaya kalkarsan ne kendine ne başkalarına hayrın dokunur dedi. Garip bir mütalaa. Tam Gandalf'a göre. Fakat sana göz kulak olduğunu söyledi. Ben de işi oluruna bıraktım. Seni sağ salim gördüğüme pek memnunum. Durakladı. Frodo'ya kuşkuyla baktı. Yanında mı? Diye sordu fısıltıyla. Bütün o duyduklarımdan sonra ister istemez meraklandım. Anlarsın ya. Şöyle bir kerecik daha göz atabilmeyi çok isterdim. Evet yanımda diye cevapladı Frodo garip bir gönülsüzlük hissederek. Eskisinden hiçbir farkı yok. Bir saniyeliğine bir görsem diyorum dedi Bilbo. Frodo giyinirken uyuduğu sırada yüzüğün yeni, hafif ama sağlam bir zincirle boynuna takılmış olduğunu görmüştü. Yavaş yavaş zinciri çıkarttı. Bilbo elini uzattı ama Frodo hemencecik geri çekti yüzüğü. Kederle ve hayretle fark etti ki artık Bilbo'yu görmüyordu karşısında. Aralarına bir gölge düşmüş gibiydi. Ve bu gölgenin ardında aç yüzü ve kemikli arsız elleriyle buruş kırış küçük bir yaratık görür gibiydi. İçinden ona vurmak geliyordu. Etraflarındaki müzik ve şarkı sesleri adeta söndü. Bir sessizlik çöktü. Bilbo çabucak Frodo'nun yüzüne baktı ve elini gözleri önünden geçirdi. Şimdi anlıyorum dedi. Kaldır onu, üzgünüm. Bu yükü yüklendiğin için üzgünüm. Her şey için üzgünüm. Maceraların bir sonu yok mudur hiç? Sanırım yok. Her zaman bir başkasının öyküyü sürdürmesi gerekiyor. Eh ne yapalım? Kitabımı bitirmeye çalışmanın bir faydası var mı acaba? Ama bunları düşünmeyelim şimdi. Haydi biraz gerçek haber dinleyelim. Bana şairi anlat. Frodo yüzüğü sakladı ve gölge neredeyse bir anı bile bırakmadan geçti gitti. Ayrık Vadi'nin ışığı ve müziği yine çevrelerindeydi. Bilbo sevinçle gülümseyip kahkahalar atıyordu. Hobbit köydeki en önemsiz ağacın devrilmesinden en küçük çocuğun yaramazlıklarına kadar Frodo'nun anlattığı, Sam'in de ikide bir lafa karışıp düzeltmeler yaptığı her çeşit şair haberini hevesle dinlemekteydi. Dört dirhemin işlerine o kadar dalmışlardı ki koyu yeşil giysilere bürünmüş bir adamın gelişini fark etmediler bile. Adam kim bilir kaç dakika öylece durup gülümseyerek onları seyretti. Birdenbire Bilbo başını kaldırdı. "Hah, nihayet gelebildin Dunadan," diye haykırdı. Yol gezer dedi Frodo. Senin de ne çok adın var böyle. Eh en azından yol gezer adını ben ilk defa duyuyorum dedi Bilbo. Nereden çıkarttınız bu adı? Bri de bana öyle derler dedi yol gezer gülerek. Frodo'ya da o şekilde tanıştırdılar. Peki ya sen neden Dunadan diyorsun diye sordu Frodo. İsim değil sıfat bu dedi Bilbo. Burada genellikle öyle derler ona. Ama senin hiç olmazsa Dunadan'ı anlayacak kadar elfçe bildiğini sanırdım. Batı insanı. Numenoran. Neyse. Şimdi ders zamanı değil. Yol gezere döndü. Nerelerdeydin dostum? Neden şölene gelmedin? Arwen hanım oradaydı. Yol gezer Bilbo'ya ciddiyetle baktı. Biliyorum dedi. Fakat her zaman eğlenceye vaktim olmuyor. Elladan ile Elrohir beklenmedik bir anda yabandan geri döndüler. Ve bir an önce dinlemek istediğim haberler getirdiler. Azizim dedi Bilbo. Artık haberini aldığına göre bana da bir dakikanı ayırmaz mısın? Acilen yardımına ihtiyacım var. Elrond benim bu şarkımın akşam sona ermeden tamam olmasını istiyor. Ve ben takıldım kaldım. Hadi bir köşeye gidip şunu cilalayalım. Yol gezer gülümsedi. Gel öyleyse, bir dinleyeyim. Frodo bir süre tek başına kaldı. Çünkü Sam uykuya dalmıştı. Yalnızdı ve neredeyse kimsesiz hissediyordu kendini. Gerçi dört bir yanında Ayrık Vadi'nin ahalisi vardı ama yakınında bulunanlar tümüyle seslerin ve çalgıların müziğine dalmış durumdaydılar. Konuşmadan dinliyor ve başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorlardı. Frodo da dinlemeye başladı. İlk başta ezgilerin ve çok az anlamasına rağmen elf dillerinde örülmüş kelimelerin güzelliği daha kulak vermeye başlar başlamaz büyüledi onu. Sanki kelimeler maddeye dönüşüyor, daha hayalini bile kurmamış olduğu uzak diyarların ve parlak şeylerin görüntüleri önünde açılıyordu. Ateşin aydınlattığı salon, dünyanın sınırlarında uğuldayan köpük denizlerinin üzerindeki altın bir pus gibi olmuştu. Sonra bu büyülenmişlik hali gitgide rüyaya benzemeye başladı ve sonunda düzeni anlaşılamayacak kadar yoğun, çağıl çağıl akan sonsuz bir altın ve gümüş nehrinin altında kalmış gibi bir hisse kapıldı. Bu nehir etrafında nabız gibi atan havayla bütünleşti. Onu iliklerine kadar ıslattı ve boğdu. Işıl ışıl ağırlığının altında hızla dibe batıp uykunun derin diyarına daldı. Bu diyarda uzun süre bir müzik rüyasında gezindi durdu. Derken rüya önce akarsuya, sonra da aniden bir sese dönüştü. Bir şarkının mısralarını okuyan Bilbo'nun sesiydi galiba bu. İlkin pek hafif duyduğu sözler giderek anlaşılır bir biçimde akmaya başladı. Erandil diye bir denizci vardı. Arvernian gezinip duran. Yolculuk etmek için bir gemi yapmıştı. Nimbretil'de kesilmiş bir ağaçtan. Yelkenlerini saf gümüşten örmüştü. Işıl ışıl gümüştendi lambaları da. Bir kuğu boynuydu provası ve ışıklar parlardı bayraklarında. Yekpare, zincirli bir zırhı vardı. Kadim krallardan kalan, rünlerle çentilmişti parlak kalkanı. Korunmak için beladan ve yaralardan. Yayı ejderha boynuzundandı. Abanozdan kesilmişti okları. Zırh yeleği gümüşten, kaseduandandı kılıç kını. Güçlüydü çelikten dövülmüş kılıcı. Efsane taştan yüksek miğferinin tam tepesinde bir kartal tüyü vardı ve bir de zümrüt göğsünün ortasında. Gökte ay, üzerinde yıldızlar. Çok uzaklara gitti kuzey sahillerinden. Çılgınca dolandı durdu büyülü yollarda. Ötesinde fani toprakların günlerinden. Donmuş dağlardaki gölgeler içinde ensiz buzların ezici gıcırtısından, cehennem sıcağından, yakan tenhadan döndü hemen. Ama vazgeçmedi dolaşmaktan. Yolunu kaybetmişken yıldızsız sularda sonunda hiçlik gecesine ulaştı. Geçti oradan ama ne parlak sahili görebildi ne de aradığı ışığı. Gazap rüzgarları esip sürükledi onu. Körcesine kaçıp köpüklerin arasında. Batından doğuya amaçsız ve habersiz. Koşup gitti evinden etrafa. İşte burada yanına vardı uçan Elving ve karanlıkta bir alev yandı. Taşlarla bezeli boyunluğundaki ateş elmasların ışığından daha parlaktı. Elving Silmaril'i Erandil'e taktı. Yaşayan ışıktan bir taç koydu başına. Ve Erandil alev alev alnıyla korkusuz çevirdi teknesini. Gecenin yarısında güçlü ve özgür bir fırtına yükseldi. Denizin ötesindeki öbür dünyadan Tarmanel'den bir kudret yeli esti. Fanilerin uğramadığı yollardan ısıran bir solukla taşıdı rüzgar teknesini. Ölümün gücü kedere boğarken griyi terk edilmiş denizleri doğudan batıya doğru geçti gitti. Günlerin başlamasından çok önce batmış sahillerden fersahları aşarak gürleyen kara dalgalar geri götürdü onu. Geçerek bitmez geceden dünyanın sona erdiği yerdeki inci dizilerinde duyuncaya kadar o uzun şarkıyı köpüklü dalgaların kırıldığı yerde mücevherlerin ve altının solduğunu. Valinor'un dizlerinde uzanan alacakaranlıkta yükselen dağı gördü. Ne bir ses ne bir seda ve denizlerin çok ötesinden bu yana bakıyordu Eldamar'da. Bir gezgin kaçıp geceden vardı sonunda beyaz sığınağına. Yemyeşil latif elf yurduna, açıktı hava şeffaf vadi içinde ve Ilmar'ın dağının altında Trion'un aydınlık kuleleri cam gibi berrak yansıyordu gölge göle. Macera arandı durdu bu yerde ve ona bir sürü ezgi öğrettiler orada ve yaşlı arifler harikalar anlattı ve altından harpler verdiler ona. Ona elf beyazları giydirdiler ve yedi ışık yolladılar önünden. Calaciria'nın içinden geçtiği gibi ümitsizce gitti saklı topraklara. Derken Ilmarin'deki Billur Dağı üzerinde sayısız yılların pırıl pırıl aktığı zamandan da eski binalara ve sonsuza dek hükmeden yaşlı krala rast geldi. O zaman duyulmamış sözler söylendi. İnsan halkları ve elf soyu hakkında. Orada yaşayanlara yasaklanmış dünya ötesi hayaller gösterildi ona. Ona parlak pruvalı yeni bir gemi yaptılar. Mitril'den ve elf camından ne yontulmuş bir küreği vardı geminin ne de gümüş direğinde yelkeni. Lambanın ışığı yerine Silmaril ve canlı aleviyle parlak bir sancak oraya gelen Elberet'in eliyle yerleştirildi. Oradan ışısın diye ve ona ölümsüz kanatlar yapıldı. Yüklendi ölmez kader omuzlarına, kıyısız göklerde yelken açıp koşsun diye. Güneşin ve ay ışığının ardında. Kanatları gezgin bir ışık gibi aldı götürdü onu. Sim pınarların yavaşça döküldüğü, daim düzün, yüce tepelerinden muhteşem dağ duvarın ta ötesine. O zaman dünyanın sonundan dönüp gölgeler içinden geçerek yeniden bulmak istedi. Çok uzaklarda kalan evini. Tek başına bir yıldız gibi yanarak pusların üzerinden çıka geldi. Güneşin karşısında ırak bir alev gibi karanlık Norland sularının aktığı yerde uyanan, tan yerinden önce gelen bir mucizeydi. Derken orta dünya üzerinden geçti. Kadınların ve elf kızlarının eski günlerde kadim zamanlarda çektiklerini ve hıçkırıklarını duydu kulaklarıyla. Ama ay sönüp yıldızlar geçene dek fanilerin yaşadığı Beri sahillerde vaktini geçirmesin diye dev bir yazgı yüklenmişti sırtına. Hala bir habercidir o. Hiç durmayacak, hiç sona ermeyecek görevi. Parlayan lambayı hep uzağa taşıyacak. Batılıların alevcisi. Mısralar sona erdi. Frodo gözlerini açtı ve Bilbo'nun gülümseyip alkışlayan dinleyicilerden oluşan bir çemberin ortasında taburesinde oturmakta olduğunu gördü. "Şimdi bunu bir kez daha dinlemeliyiz," dedi bir elf. Bilbo ayağa kalkıp eğilerek selam verdi. "Çok naziksiniz Lindir," dedi. "Fakat hepsini tekrarlamak çok yorucu olur." "Sizin için çok yorucu olmaz," diye cevap verdi elfler gülerek. "Bilirsiniz, kendi mısralarınızı tekrarlamak size hiçbir zaman yorucu gelmez. Lakin hakikaten bir kerecik dinlemekle sorunuzun cevabını veremeyiz." "Ne?" diye haykırdı Bilbo. "Yani hangi bölümlerin bana, hangilerinin Dunadan'a ait olduğunu tahmin edemiyor musunuz?" "Fanilerin birbirinden ayırt etmek bizim için o kadar kolay değil," dedi elf. "Çok saçma Lindir," diye homurdandı Bilbo. "Eğer bir insan ile bir hobiti birbirinden ayırt edemiyorsanız sizin muhakemeniz benim tahmin ettiğimden daha zayıf demektir. Elma ile fasulye kadar bile benzemeyiz birbirimize." "Belki, şüphesiz ki koyunlar da birbirlerine farklı görünüyordur," diye güldü Lindir. "Veya çobanlarına. Fakat faniler bizim uzmanlığımıza girmiyor. Bizim başka işlerimiz var." "Sizinle tartışmayacağım," dedi Bilbo. "Bu kadar çok müzik ve şarkı uykumu getirdi. Ben gidiyorum. Siz istiyorsanız tahminlerinizi yürütün." Ayağa kalkıp Frodo'nun yanına geldi. "Eh, bu işte bitti," dedi alçak bir sesle. "Beklediğimden daha iyi gitti. Şarkılarımı üst üste iki kere dinlemek istedikleri nadirdir. Sen nasıl buldun?" "Ben tahmin yürütmeye kalkışacak değilim," dedi Frodo gülümseyerek. "Buna gerek de yok," dedi Bilbo. "İşin aslı hepsini ben yazdım. Aragorn sadece şarkıya ille yeşil bir taş koymamı istedi. Buna pek bir önem veriyor gibiydi. Nedendir bilmem. Onun dışında belli ki bütün bu işin benim boyumu aştığını düşünüyordu ve Elrond'un evinde Erandil ile ilgili mısralar dizecek kadar cüretim varsa bunun benim sorunum olduğunu söyledi. Sanırım haklıydı."